Ayrım 5. Sayfa 57. İhbarlar ve babamın tutuklanması. Benim ahşap balkonda oynarken ahır penceresinde görüp korkarak içeri kaçmama sebep olan o gölge aslında babamdır. Bana görünmek istemeyişi ne olur ne olmaz. Ola ki birisi çocuk olduğum için ağzımdan söz alabilir düşüncesinden ileri geliyor. Tabii olacağı çare yok derler. Neticede benim yüzümden korktuğu başına geldi babamın. Günlerden bir gün hastalanırım ve yüksek ateşte baygın bir durumda yatarım. Annem başucumda. Tek başına çaresizlik içinde kıvranır durur. Sonunda dayanamaz babamın saklı olduğu yere gider durumu ona anlatır. O da gelir yanıma anneme yardımcı olmak veya cesaret vermek için. Ben bir an gözlerimi açıp bakar tekrar dalıp giderim. Sabah ateşim düşer kendime gelir gelmez babam nerede ben babamı istiyorum diye tuttururum. Her ne kadar annem, yok oğlum babam burada yok dese de beni ikna etmek ne mümkün? İkisini de bir korku alır. Babam benim dışarıya çıkarılmamam için sıkı sıkı tembihlerde bulunur. Ne çare ki korkulan başa gelir. Yaz mevsimi kayısıların olmuş zamanı. Evimizin bitişiğinde Fatma Hanım diye bir komşumuz var. Bahçelerimiz de bitişik. Bir gün annemin dalgınlığında ben sokak kapısına çıkar çıkmaz bu kadın beni kolumdan tuttuğu gibi kendi evine alır. Okşayıcı sözlerle, Sarkis doğruyu söylersen sana kayısı veririm, baban evde mi değil mi diye sorar. Çocukluk işte, ben de babamın evde saklı olduğunu söylerim. Fatma Hanım babamın evde saklandığını ihbar eder. Tekrar ev aramaları başlar. Babamı bulamayınca yetkililer bu sefer de evi boşaltın biz burayı hastane yapacağız diye tuttururlar ve mühlet verirler. Kayserili Mehmet vardı. Yetimmiş, babam almış yanına, büyütmüş, iş güç sahibi yapmış, evlendirmiş Mehmet'i. Geceliği Mehmet geliyor bize. Ertesi günde evi boşaltacağız. Yanında hoca cübbesi, kabuk sarık getiriyor. Elektrik yok o zaman sokaklarda. Mehmet'in evine taşınacağız. Anneannem onlarla beraber gitti. Biz de ertesi sabah gideceğiz. Ama ertesi sabah daha biz evden çıkmadan anneannem geldi. Annem sordu nasıl yerleştiniz mi diye. Öyle bir yerleştik ki dedi anneannem. Meğerse geceliğin evi sarmışlar, muhasara etmişler. Babamı kelepçelemişler, alıp götürmüşler. Meğerse bizim evin karşısında oturan Rum ana kız, babamın evden çıktığını görmüş ve ihbar etmişler. Bunu öğrenince annem ellerini açıp dua ediyor. Dilerim Allah'tan birisi tutsun, birisi de bıçağı çeksin. Bu ana kız rakı çıkarırmış. Rumlar iyi rakı çıkarırlar. Karaman'da herkes biliyor bunların iyi rakı yaptığını. Komutanın canı rakı istiyor. Askerleri gönderiyor ana kızın evine. Bana rakı alın gelin diyor. Askerler gelip kapıyı çalıyor ama bunlar korkudan açmıyorlar kapıyı. Askerler duvardan atlıyorlar bahçeye. Bu ana kızı merdivenlerin dibinde eşikte koyun boğazlar gibi boğazlıyorlar. Sabahleyin bunu görünce annemin eli ayağı titriyor. Anam bu yüzden beddua etmeye korkardı. Ama aynen annemin istediği gibi olmuş. Biri tutmuş, biri de koyun boğazlar gibi kesmiş. Annem, aman yarabbi, istediysem de böyle çabuk yap demedim ya derdi. Zavallı kadın. İşte o zaman babamı cezaevine koyuyorlar. Nesi var nesi yoksa haraç mezat satıyorlar. 19 gün yattı derdi annem rahmetli. Hep cezaevine yiyecek taşırdım. Cezaevinin avlusunda idam sehpası kurulmuştu. Her gün adam asılırdı. Avukatına, ya nasıl olur ben daha ölmedim diyor babam. Avukat, aman Çerkez ağa, hiç sesini çıkarma. Malım dersen seni de asacaklar. Sehpa orada diyerek durumu kavramasını ve ona göre davranmasını istiyor babamdan. Babam türlü iftiralarla idamla yargılanıyor. Bu arada mal mülk olarak neyi varsa hepsi gasp ediliyor ve haraç mezat satışa çıkarılıyor. Yapılan haksızlıklara itiraz etmeye imkan yok. Aksi halde idam edilebilir. Karanlık bir gece yarısı. Zifiri karanlıkta daha da siyah gözüken bir faytonla elleri kelepçeli babam, jandarmalar, annem ve ben sürgün edilen babamı istasyondan uğurlamak için gittik. Karaman istasyonunda taş zemin üzerinde elleri kelepçeli babam bir sigara istedi annemden. Annem yakıp verdi. Babam, arus yak, bir kağıt kalem al. Söylediklerimi yaz. Kendilerinden alacağım olan dürüst kişiler var. Onlardan alacaklarımızı iste ve çocukları sefil etme diye tembih etti. Annem babamın söylediği isimleri ve alacaklarının listesini yazdı. O sırada bir zaptiye geldi ve yazılı kağıdı aldı annemin elinden. Yarın karakola gelin bakalım neymiş bu yazdığınız diye listeye el koydu. Ve o kapkara gecede gaz lambasıyla hafif aydınlanan Karaman tren istasyonundan kapkara tren babamı alıp karanlıklara doğru akıp gitti. Rahmetli anacığım of çeker de, Karaman kararasın sen Karaman derdi. Bu kısa cümlede onun çektiği, bir ömür boyu sürüklediği acı hatıraların dile getirilişini hissederdim. Annem oraya İstanbul'dan 18 yaşında annesiyle beraber gelmiş. Çok zengin olan babamla 1911'de ne hayallerle evlenmiş. Ne gelmişse başına hepsinin başlangıcı bu evlilik olmuş. O yıllarda Ermenilerin izinsiz, vesikasız bir kazadan diğerine gitmeleri kesinlikle yasaktı. Babamdan gelen bir telgraf bizim Ereğli'ye gitmemizi istiyordu. Haliyle bir hayli çok olan ev eşyalarımızı, halılar, kilimler, yatak, yorgan ne varsa bilahare almak üzere emaneten komşumuz olan Karaman eşrafından Müftüzade Ahmet Efendi'ye teslim ettikten sonra hükümetten elde ettiğimiz izin vesikasıyla trenle Ereğli'ye hareket ettik. Bunların yaşandığı yıl 1920 ya da 1921 olması lazım. Ben de 4-5 yaşımda olmalıyım. Delibaş İsyanı 2 Ekim 22 Kasım 1920. Babamın mülklerine el konulması ve Karaman'dan Ereğli'ye sürgün edilmesinde Konya'da ortaya çıkan Delibaş İsyanı'nın da etkisi vardı. O zamanlar Konya'da Delibaş İsyanı vardı. Delibaş Konya'da isyan ediyor. Babamın o seneki iş ortağı da Kirtiş Veli adında bir adam. Kirtiş Veli, Kazım Karabekir'in akrabası aynı zamanda. Sürüyle koyunları var babamların. Veli de almış koyunları Konya'ya satmaya götürmüş. O sırada isyan çıkmış. Tabii Atatürk aleyhtarı bir isyan, saray kökenli. İsyancılar sabaha karşı geliyorlar, Karaman'ı basıyorlar. Cezaevini boşaltıyorlar. Hükümet erkanından bulduklarını kurşuna diziyorlar. Şehrin içinde bir anarşi ve yağma başlıyor. Babam sabahleyin bir de bakıyor ki atın üstünde ortağı Kirtiş Veli kafayı çekmiş, sırtında filinta bizim kapıya dayanmış. Çerkezoğlu çık ne duruyorsun biz buraya ıslahat yapmaya geldik diye bağırıyor. Herkes çıkıyor evlerden, babam da çıkıyor. Gidip bakıyor ki isyancıların çoğunun siması tanıdık. Ehet Mehmet, Yörüklerden bilmem kim, herkesle birlikte şehir meydanına gidiyor babam. Bakıyor ki orada hükümet kurmuşlar. Sonra geri dönüyor. Bu arada müftünün evini soymuşlar. Müftüzade Ahmet Efendi'nin evini. Eve geldim, bizim eve de girmişler. Sen etiyen bir av tüfeği, bir barabellum tabancam vardı. Tabancayı alıp kılıfı bırakmışlar. Bir de ananın hamama gittiği zaman tarandığı fil dişi tarağı almışlar diye anlatıyordu babam isyancıların Karaman'da yaptıklarını. Peki kim yapmış bunları? Annemin konuşmalarından anladığıma göre hapishaneden çıkarılan Kanlı falan isminde bir adam. Babam siz buraya ıslahat yapmaya geldiniz ama halk kan ağlıyor diyor. Ne demek oluyor bu diye sormuş. Yağma var demiş babam. Müftüzade Ahmet Efendi'nin evine girmişler. Hatta bizim evimize de girmişler. Kimmiş diyorlar. Babam da anamın söylediği ismi veriyor. Göce köyünden Çerkez İshak isminde bir adam vardı vaktiyle. Gülek Boğazı dolaylarında eşkıyalık yaparmış. Ben Çerkez İshak'ı görmüştüm. Ereğli'ye gelirdi. At meraklısıydı. Babamın atı vardı ona bakarlardı. Neyse ben o ismi verince İshak da orada Çerkez İshak kamasını çekti. Orada dolaşan bir adamı hızla yakaladı. Aldı altına kesecek. Meğerse ismini verdiğim adam oymuş. Adam can havliyle debeleniyor. Ben eğildim baktım. Kuşağın arasında benim tabancam duruyor. Elimi soktum aldım tabancamı. Bu da bunun kanıtı diyor babam. Babamlar araya giriyor. Çerkez İshak'ın adamı kesmesini engelliyor. Herifi sille tokat alıp götürüyorlar. Bir bağ evi kiralamışlar. Çaldıklarını oraya depo ediyorlarmış. Tabii birkaç gün sonra da Kuvayi Milli Askeri geliyor Karaman'a. Yakaladıklarını asıyor. O ayaklanma da bahane oldu. İsyan bastırıldıktan sonra babamı da Kirtiş Veli ile ortak olduğu, dolayısıyla isyana katıldığı gerekçesiyle içeri attılar. İşte o dönem ne var ne yoksa haraç mezat satılığa çıktı. Karaman'ın kasaba köyünden olan ve isyana katılan Kirtişveli, Kazım Karabekir'in akrabasıydı. İsyan bastırıldıktan sonra Silifke'den Suriye'ye kaçtı, kurtuldu. Kirtişveli sonradan af çıkmıştı herhalde ki Suriye'den gelmişti. Sonraları İstanbul'a geldiğinde Kazım Karabekir'in evine misafir olduğunu duymuştum. Ben birkaç yıl önce Karaman'a gittiğimde kasaba köyünün yanından geçtim. Baktım köyün girişinde Kazım Karabekir'in heykeli var. Köyün adını değiştirmişler. Kasaba köyüydü, Kazım Karabekir köyü olmuş. Babam ve at. Babam iyi at yetiştirir, iyi ata binerdi. İyi de baytardı aynı zamanda. Ameliyat yapardı. Bazen atın gözünden perde alırdı. At ürkmezdi babamdan. Babamın bu özelliği sadece Konya Ovası'nda değil, ticaret yaptıkları için sık sık gidip geldikleri Toroslar'da, Çukurova'da da bilinirdi. Bazen at yarışçılıklarıyla ünlü Eli Yeşiller gelir Adana'ya götürürlerdi babamı atlarına bakması için. At başta olmak üzere hayvanların her şeyinden anlardı. Ama aynı zamanda kendi atlarıyla da ünlüydü babam. Bir sene Mersin'de Araplardan 33 sarı liraya bir at aldım. Yeşil at. Konya havaisinde namlandı. Bir iş için Karadağ'ın dibindeki Dinek Köyü'ne gittim. Odada oturuyordum, bir de baktım ki köyü kuşatmışlar. Bende yüklü para var. Ben hemen atı çektim, sürdüm köyden dışarı. Yalnız benim çıkış noktam tesadüfen açıkmış. Karaman 4 saat. Arkama döküldü 15 tane atlı. Ama hem ateş ediyorlar hem kovalıyorlar. Mübarek de kurşun sesini aldı ki kanatlandı. Kurşun menzilinin dışında tutuyorum atı. Ara sıra bakıyorum geriye. O 15 atlı yavaş yavaş dökülmeye başladı. Yorulan kalıyor, yorulan kalıyor. Bizim atın hiç tempoyu bozduğu yok. Karaman'da da artık kavaklıklar görünmeye başladı. Sadece alnı akıtmalı bir alat kaldı peşimde. Bir o takıldı. Bir ara döndüm baktım, o da durdu. Sürücüsü indi, atı gezdirmeye başladı. O inince ben de indim attan. Uzaktan seslendi bana. Çerkezoğlu, helal olsun o at sana. Allah şahit, yanında olan paranın miktarını bile bilmiyorduk. Ama bizim derdimiz paranda değildi, o attaydı. Ama helal olsun o at sana dedi. Çektik geldik Karaman'a. Seneler sonra Konya'da bir evdeydim. Orada tanımadığım bir adam, yeşil at duruyor mu diye sordu. Duruyor dedim. Nereden biliyorsun yeşil atı? Meğerse beni Dinek'ten Karaman'a kadar kovalayanlardan biri de oymuş. Ama Çerkezoğlu, seni bilmiyorduk, tanımıyorduk. Bizim istediğimiz para da değildi, bizim derdimiz attı dedi. Babamın sözünü ettiği bu yeşil at, tüm mallarının elinden alındığı ve Ereğli'de sürgünde olduğu günlerde yeniden sürülmesine yol açacaktı.